Ayrım 6. Platon bir gün. Thomas Cathcart, Daniel Klein. Kant'ın saati. Kant saf akla, bilgi sorunlarını çözmede kişisel deneyimin gerekliliğine pek az yer bırakacak denli fazla önem vermiştir. Buna uygun bir tavırla davranıp memleketi Königsberg'den hiç ayrılmamış ve her akşam yemeğinden sonra yürüyüşe çıkmak gibi son derece düzenli alışkanlıklarıyla birlikte yapayalnız bir yaşam sürmüştür. Königsberglilerin saatlerini Profesör Kant'ın aynı sokakta, daha sonra Philosophengang yani Filozof Yolu adıyla anılmaya başlanmıştır. Günlük yürüyüşüne göre kurdukları söylene gelmiştir. Daha az bilineni ise muhtemelen doğru olmadığı için Königsberg Katedrali'nin zangocunun, kilisenin çan kulesinin ayarını filozofun aynı yolda gidip gelişine göre kurduğu ve Kant'ın yürüyüşlerini kilisenin çanına göre programladığıdır. Buyurun size analitikle sentetiğin karışması. Hem Kant hem zangoç, birbirlerinin davranışlarını gözlemlemek suretiyle yeni bilgi edindiklerini sanıyor. Kant saat kulesini gözlemleyerek aslında dünyanın dönüşümünün gözlenmesiyle saptanan Almanya standart saatini öğrendiğini düşünüyor. Öte yandan zangoç, Kant'ın doğasındaki dakikliğe inancı yüzünden filozofun günlük yürüyüşüne bakarak Almanya standart saatini öğrendiğini düşünüyor. Özünde ikisi de tanımı gereği doğru bir analitik çıkarıma varıyor. Kant'ın yürüyüşüme tam 3.30'da çıkıyorum çıkarımı, yürüyüşüme çıktığımda çıkarım yollu bir analitik önermeye ulaşıyor. Çünkü Kant'ın saatin 3.30 olduğunu belirlemesi, kendi yürüyüşüne göre ayarlanmış bir saatin marifetiyle gerçekleşiyor. Zangoc'un saatim doğru ayarlı çıkarımı ise, saatim saatimin gösterdiği saati gösteriyor önermesine gidiyor. Çünkü saatinin hassasiyetinde Kant'ın saatin gösterdiği temel alan yürüyüşünü kıstas alıyor. Matematik felsefesi. Peki ya Dimitri'nin 2 artı 2 eşittir 4 olduğu yollu kesin görüşüne ne demeli? Bu tanım gereği doğru olan analitik bir önerme midir? 4 derken kastettiğimiz şey 2 ile 2'nin toplamının bir parçası mıdır? Yoksa bu önerme sentetik midir? Bize dünya hakkında yeni bir bilgi mi sunuyor? Bu sonuca önce iki şeyi, daha sonra başka iki şeyi sayıp, ardından toplamını sayarak mı ulaştık? Bu sonuncusu Avustralya kırsalında yaşayan Wohona kabilesinin yaklaşımıdır. Wohona yerlilerinden birisi, batılı bir antropologa, 2 artı 2 eşittir 5 der. Antropolog merakla bu sonuca nasıl ulaştığını sorar. Sayarak elbette der yerli. Önce bir ipe iki düğüm attım, sonra bir başka ipe iki düğüm daha attım, iki ipi birbirine bağladım, 5 düğüm etti. Matematik felsefesinin büyük bölümü epey teknik ve zordur. Tek bilmeniz gerekense, matematik söz konusu olduğunda dünyada 3 tür insan olduğudur. Sayabilenler ve sayamayanlar. Pragmatizm. 19. yüzyıl sonlarının Amerikan epistemoloji pragmatisti William James gibi filozoflara göre bir önermenin doğruluğu pratikteki sonuçlarında yatar. James'e göre kendi doğrumuzu pratikte hangi farkı yaratacağına bakarak seçeriz. Newton'un yer çekimi yasasına şeylerin gerçekten oldukları tarza uygun olduğundan değil, pek çok farklı şart altında iki nesnenin birbirlerine göre davranışlarını önceden bilmek faydalı olduğu için doğrudur deriz. Hey, bahse girerim, elmalar New Jersey'de bile yere düşüyordur Bir teori faydalı olmaktan çıktığı gün yerine bir başkasını koyduğumuz gündür. Bir kadın polise kocasının kaybolduğunu bildirmek için telefon açar. Polis adamın tarifini isteyince kadın, 1.85 boyunda yapılı, gür ve kıvırcık saçlıdır der. Aynı anda yanında bulunan arkadaşı, ne diyorsun sen diye lafa girer. Senin kocan 1.65 boyunda, koca göbekli ve kel değil mi? Öylesinin diye yanıtlar kadın, geri dönmesini kim ister? Bu pek bilinen bir fıkradır. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Aşağıdaki ise aynı fıkranın fazla bilinmeyen devamıdır. Telefondaki polis hanımefendi der. Biz sizden kocanızın, gerçek kocanızın tarifine uygun düşen tarifini istiyoruz. Uygun ha diye yanıtlar kadın. Gerçek tek başına epistemolojik kıstaslarla belirlenemez. Çünkü söz konusu kıstasların yeterliliği peşinde koşulan amaçlar ve eldeki değerlerden ayrı tanımlanamaz. Kısacası sonuçta gerçek tatmin edebilendir ve Tanrı şahidim, kocamın hiçbir tatmin edici yönü yok. Fenomenoloji. Felsefe, soyutlamanın doruğuna uçuşun ardından gündelik yaşam deneyimine yumuşak iniş yapmayı bilir. Görüngü bilimciler 20. yüzyılın başlarında bir şey bilmek gerçekte ne demektir konusuna yüklendiğinde epistemolojinin başına gelen de budur. Bir dizi felsefi ilkeden ziyade yöntem bilime yakın duran fenomenoloji, görüngü bilim, insan yaşamını nesnel veri olarak değil, yaşandığı haliyle anlamaya çalışır. Bu soyutlamaya meyilli bir filozofunkinden ziyade bir roman yazarının yaklaşımıdır. Duygudaşlık veya empati anlamına gelen Almanca Einfühlung sözcüğü, Edmund Husserl gibi görüngü bilimciler tarafından bir diğer insanın tecrübe ettiği kavrama girişiminde bulunan bir bilme halini ve dünyayı o insanın hissettiği haliyle bilebilmeyi, başka bir deyişle kişinin kendisini bir başkasının yerine koyabilmesini kastetmede kullanılmıştır. Doktor hanım der kadıncağız utana sıkıla. Cinsel bir sorunum var. Kocam beni tahrik etmiyor. Doktor tamam der. Yarın eşinizi de getirin bir bakalım. Ertesi gün kadın kocasıyla birlikte gelir. Doktor soyunun beyefendi der. Şimdi şöyle bir dönün. Tamam. Şimdi şuraya uzanın lütfen. Anlıyorum. Tamam, giyinebilirsiniz. Adam giyinirken doktor hanım kadını yanına çeker. Sağlık sorununuz yok sizin der. Kocanız beni de tahrik etmedi. Dimitri, itiraf etmeliyim Tasso, bu epistemoloji şeyini bilmek iyi geldi. Tasso, iyi? Nasıl yani? İyi derken neyi kastediyorsun? Dimitri, sorunu yanıtlamadan önce ben sana bir şey sorayım. Baş belası ne demek biliyor musun sen? 4. Etik. İyi ve kötünün ne olduğunu belirlemek etiğin alanına girer. Ayrıca etik, dini görevlilerin, uzman tayfasının ve ebeveynlerin boş durmasını engellemeye yarar. Çocukların ve filozofların boş durmasını engelleyense, din görevlilerine, uzman tayfasına ve ebeveynlere niçin sorusunu sormalarıdır. Dimitri, bana iyiden ne kastediyorsun diye sormuştun ya, yanıtı buldum. İyi demek, doğru bir ilkeye göre hareket etmek demektir. Tasso, Zeus aşkına Dimitri, şaşırtıyorsun beni. Gerçek bir filozof gibi konuşmaya başladın. O zaman son bir soru sana. Doğru ilkeleri nasıl belirleyeceksin? Dimitri, kolay, herkes gibi, annemden öğreneceğim. Tasso yana doğru seslenir. Neden bütün iyi öğrencileri Sokrates'e yolluyorsunuz? Mutlakçı etik, ilahi yasa. İlahi yasa etiği gayet basitleştirir. Tanrı bir şeye yanlış diyorsa o şey tümüyle ve kesinlikle yanlıştır. O kadar. Ama sonrası sorunludur. Bir kere Tanrı'nın gerçekten ne düşündüğünden nasıl emin olabiliriz? Köktencilerin bu soruya yanıtı hazırdır. Kutsal kitap öyle söylüyor. Peki kutsal anlatılardaki kimseler aldıkları sinyallerin sahiden Tanrı'dan geldiğini nasıl bilebiliyorlar? İbrahim Tanrı'nın oğlunu kurban etmesini istediğini düşünmüştü. Madem Tanrı istiyor, yapsam iyi olur dedi. Bizim İbrahim'e soracağımız ilk felsefi soruysa şu olurdu. Ne? Çıldırdın mı sen? Tanrı dediğin birinin senden çılgınca bir şey yapmanı istediğini duyuyorsun ve onun kimliğini belirlemeye bile çalışmıyorsun, öyle mi? İlahi yasayı izlemenin bir diğer sorunuysa yorumlamadır. Hangi eylemler anne ve babayı onurlandırır? Anneler gününde kart atmak mı? Anne ve babanın arzusuna uyup aile doktorunuzun pek sıkıcı oğluyla evlenmek mi? Oğlan 1.55 boyunda ve 130 kiloysa bu soruların ilahi açıdan kılı kırk yaracak yanı kalmayacaktır. İlahi yasanın başat özelliklerinden biri şudur. Son sözü daima Tanrı söyler. Musa elinde tabletlerle Sina Dağı'ndan iner ve toplanan kalabalığa seslenir. Bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber, emirleri ona kadar indirtmeyi başardım. Kötü haber, zinayı listeden çıkartmaya ikna edemedim. Genç ve şehvetli Aziz Augustine, Tanrım bana iffet bahşet ama hemen değil diye haykırdığında, anlaşıldığı kadarıyla aynı pazarlığa kalkışmıştı. Augustine'in ilahiyatın ıcığını cıcığınak çıkarmaya uğraştığı açıktır. Yani tam ne zaman zina yapılmayacağını söylememiştin değil mi? Şaka gibi. Platoncu Erdem. Platon başyapıtı devlette, devlet büyütülmüş ruhtur der. Bundan dolayı bireyin erdemlerini tartışmak için ideal devletin erdemleri üzerine bir diyalog yazar ve söz konusu devletin hükümdarlarına filozof krallar der. Platon'un filozoflar arasındaki beğenilirliği buna bağlanabilir. Filozof krallar, devleti aklın insan ruhunu yönlendirdiği gibi yönlendirecekti. Temel erdem, hem filozof kral hem akıl için, Platon'un iyi ideasını anlamak diye tanımladığı bilgelikti. Ancak bir insan için iyi olan, başkası için hiç de öyle olmayabilir. Üniversite eğitim kadrosunun toplantısında birdenbire bir melek belirir ve felsefe bölümünün başkanına ''Şu üçünden hangisini seçersen sana onu bahşedeceğim'' der. Bilgelik, güzellik veya 10 milyon dolar. Profesör hiç düşünmeden bilgeliği seçer. Bir ışık parlamasının ardından profesör değişiyormuş gibi görünür, ancak parlama bittiğinde diğerleri adamı masaya çöküp kalmış, bomboş bakarken bulurlar. Hocalardan birisi, ''Lütfen bir şey söyle'' der. Profesör gözlerini masadan ayırmadan, ''Parayı almalıydım'' der. Stoacılık. M.Ö. 4. yüzyılda Stoacıları ilgilendiren etik soru, son derece sıkı kontrol edilen bir imparatorluk içinde yaşamanın getirdiği baskın kadercilik anlayışına karşı nasıl tepki verileceğiydi. Gündelik yaşantılarında pek fazla bir şey değiştiremezlerdi. Bunun üzerine onlar da kişisel olarak kontrol edebildikleri tek şeyi, yani yaşama karşı tavırlarını değiştirmeye karar verdiler. Sonunda, yaşamdan duygusal kopuş stratejisini geliştirdiler. Bu tavra apatiya, duygulara kapılmama dediler. Epey alay konusu edilmelerine yol açan Bu duyumsamazlık, Stoacılar için bir erdemdi. Stoacılar, arzularının getirdiği mutsuzlukları, zührevi hastalıklar, akşamdan kalmanın keyifsizliği ve bozuk kafiyeler, savmak uğruna kimi mutlulukları, seks, uyuşturucu ve rock'n'roll feda etmeyi göze aldılar. Asla arzuyla değil, daima akılla hareket ettiler ve bu minvalde kendilerini yegane gerçekten mutlu, yani mutsuz olmayan, insanlar olarak gördüler. Aşağıdaki fıkrada Bay Cooper, Stoacılığın modern bir biçimini örnekliyor. Vekaleten Stoacılık. Cooper çifti dişçinin muayenehanesine girdiğinde Bay Cooper çok acelesi olduğunu belirtir. "Hiç ıvır zıvıra girmeyin doktor," der. "Gazdı, iğneydi falan gerekmiyor. Çekiverin şunu gitsin." "Keşke her hastam sizin kadar stoacı olsa," der doktor hayranlıkla. "Hangi dişmiş bir bakalım." Bay Cooper karısına döner. "Aç ağzını aşkım." G.K. Chesterton şunu yazmıştı. İyi sözcüğünün birçok anlamı vardır. Mesela adamın teki annesini 500 metreden tüfekle vurursa o adama iyi nişancı denir ama bu iyi birisi olduğu anlamına gelmez. Chesterton'ın gerçekten felsefi bir anlayışa sahip olduğu açıktır. Yararcılık. 20. yüzyıl komünisti Vladimir Lenin'in "Amaç aracı haklı kılar" dediğini hepimiz biliriz ya, işin komik tarafı bu beyanatın Cumhuriyetçi Tanrı tayfasının en beğendiği filozoflardan John Stuart Mill'in görüşüne pek yakın düşmesidir. Mill ve yararcılar sonuççu bir etik önerdiler. Buna göre bir eylemin ahlaki doğruluğu sadece sonuçlarıyla değerlendirilebilir. Aşağıdaki fıkranın baş kahramanının bir yararcı olduğu gayet açıktır. Bayan O'Callaghan, portresini yapan ressama, her iki bileğine birer altın bilezik, boynuna inci kolye, kulaklarına yakut küpeler ve başına elmas bir taç eklemesini buyurur. Ressam iyi de der, bu epey yalana giriyor. "Bayım," der bayan O'Callaghan, "kocam 20'lik bir şırfıntıyla gönül eğlendiriyor ve elimden hiçbir şey gelmiyor. Bari ben öldükten sonra portreme bakıp kıskançlıktan çatlasın namussuz." Bu tür doğrulamalar sonuçları yeterince iyi göründüğünde gayet ciddi rezillikleri gizlemede kullanılabilir. Dul bayan Brevoort, kent kulübünün havuzunun yakınlarında dolanırken güneşlenen son derece yakışıklı bir adam görür. Yanına gider ve "Sizi daha önce buralarda gördüğümü hatırlamıyorum," der. "Doğrudur," der adam. "30 yıldır hapisteydim, yeni çıktım." "Sahi mi? Neden hapisteydiniz?" "Karımı öldürdüğüm için." "Aa," der bayan Brevoort, "bekarsınız yani." Çağdaş ve etkileyici yararcılardan Peter Singer'ın kurgusal denemeleri gerçekten ilgi çekicidir. Bu denemelerde Singer, sonuçlarının feci olduğu konusunda hepimizin aynı düşüncede olacağı kararlarla, görünürde daha iyi olan kararların aslında etik açıdan benzer olduğunu analoji yoluyla göstermeye çalışır. Bunlardan birinde organ mafyasına çocuk satarak televizyon alacak parayı kazanabilecek bir adamı gündeme taşır. İlgili durum ve kararın kötülüğü konusunda herkes hemfikirdir. Ama Singer bu durumdan hareketle şunu öne sürer. Elindeki parayı evsiz çocuklara yardım eden hayır kurumlarına vermek yerine, yeni bir televizyon almak için kullanan herkes, özünde bu adamla aynı şeyi yapmaktadır. İnsanı çileden çıkaracak bir sonuç değil mi? Bu aslında aşağıdaki klasik fıkrada olduğu gibi, tikel bir dramatik öğeden, genel bir ahlaki hükme varan analojiye dayalı kanıtlamadır. Adam, 1 milyon dolar versen benle yatar mısın? Kadın, 1 milyon mu? Yatarım herhalde. Adam, Peki 2 dolara? Kadın: Git başımdan, ne sandın beni sen? Adam: Canım, senin ne olduğunu anladık. İş fiyatta anlaşmaya kaldı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 81.